Ayrım 11. Ölüme eş. Bernhard Ayner. Sayfa 134. 20. bölüm. Geldiydi yoldu. Çocuklar ne yapıyor?
Uyuyorlar. İçeri gel.
Neyin var Blon?
İyi değilim.
Ne oldu sana?
Bu gece yalnız kalmak istemiyorum.
Ben buradayım ve biliyorsun ki senin için yapmayacağım hiçbir şey yok.
Sağ ol.
Sana yardım edebileceğim herhangi bir şey var mı Blon?
Bilmiyorum.
Titriyorsun.
Evet.
Sana nasıl yardım edebilirim? Söyle bana.
Buradasın ya, bu yeter.
Lütfen Blon, beni arayıp çağırdın. Bak buradayım. Her ne olursa olsun üstesinden geliriz.
Bana sarılır mısın?
Şimdi mi?
Şu koltuğa uzan benimle ve sadece sımsıkı sarıl.
Tamam.
Şu an benim için yapabileceğin tek iyilik bu.
Öyle mi?
Evet.
Her şey daha iyi olacak, göreceksin.
Olacak mı?
Evet.
O da hep böyle derdi.
Mark mı?
Evet.
Artık ben varım.
Sağ ol Massimo. Peki.
Peki ne?
Benimle sevişir misin?
Ne diyorsun sen?
Sevişir misin?
Evet.
Massimo peşinden gidiyor. Blum elinden tutmuş önde, evin içinde ilerliyor. Yatak odasının yanından geçip Mark'ın çalışma odasına gidiyorlar. Massimo susuyor, sadece onu takip ediyor. Ne isterse onu yapıyor, onu seyrediyor. Nasıl soyunduğunu, karşısında çırılçıplak duruşunu. Blum bir şeyler hissetmek istiyor, iyi bir şeyler. Kafasını dağıtmak, artık Schönborn'u düşünmemek. Mark'ın kanepesine uzanıp Massimo'ya soyunmasını söylüyor. Massimo duraksıyor. Blum'un ona şaka yaptığından şüphe eder gibi, emin değil gibi. Blum onu kendine çekiyor. Massimo yanına uzanıyor. Sessiz, dikkatli, şefkatli. Blum elini tutup göğsünün üzerine koyuyor. Konuşmuyorlar. Blum'un gözleri kapalı. Massimo'nun onu mutlu etmesini istiyor. Şimdi, hemen hissetmek istiyor. Sarsılmak, hayatı içine çekmek, onu ne olursa olsun. Yeter ki artık Schönborn'u düşünmesin. Ağzını, tenini, ellerini, her şeyini istiyor. Massimo Blum'un üzerinde öpüyor onu. Nasıl da izin veriyor buna Blum. Schönborn kısa bir süre için kayboluyor. Yüzü, tüm o yaptıkları, Blum'un yaptıkları. Blum ona sarılıyor, Massimo'ya sımsıkı sarılıyor, göğsüne bastırıyor. Kocasının en iyi arkadaşının kalmasını, onu ısıtmasını, ona dokunmasını istiyor. Her yerine onu korumasını, ona yardım etmesini istiyor. Ama bunu kimse öğrenmemeli, onun yanında yattığını, onu kollarına aldığını. Uzun süre hiçbir şey söylemiyorlar. Blum gözlerini açmamak, kapalı tutmak, ne yaptığını görmemek istiyor. Onun içine girdiğini, dilinin ağzında kaybolduğunu görmek istemiyor. Massimo'nun tenini, kokusunu içine çekmek, onunla konuşmak istemiyor. Yapamaz. Bunu çok istediyse de yapmayacak. Ona olanları anlatmayacak. Tüm olanları ona nasıl anlatacağını bilemedi. Ve şimdi Massimo ona gerçekten yardım edebilir mi onu da bilmiyor. Massimo'nun eli kolu bağlı, kurallara uymak zorunda. Blum için hiçbir şey yapamaz. Fotoğrafçı Edwin Schönborn şu an bodrumunda Massimo. Onu çıkarmama yardım eder misin lütfen? Onu bayılttım ve kaçırdım. Aşağıda cenaze hazırlık odasında öylece yatıyor. Haydi gel Massimo, sadece görmezden gel ve şu işi yoluna koy. Ben doğru düşünemedim, aşırı tepki göstermiş olabilirim. Belki de bunların hiçbiri olmamalıydı ama oldu işte. Ve bu yüzden bana yardım etmek zorundasın. Biliyorsun çocuklarım var, şu anda hapse giremem. Anlayacağın canım, lütfen şu meseleyi hallet. Sağ ol, çok iyisin.
Hayır, öyle olmayacak. Şimdi Massimo'ya kapıyı gösterecek. Massimo giyinecek ve evine gidecek. Sonra Blum aşağıya Schönborn'un yanına inecek. Kimseye ihtiyacı yok. Sorununa bir çözüm bulacak. Bir şeyler gelecek aklına, yine yürütecek gemisini hemen. Kaybedecek vakit yok. Massimo'nun teni ona ne kadar iyi gelirse gelsin, bunun için kendinden ne kadar nefret ederse etsin. Blum onu öpüyor ve ayağa fırlıyor. Artık gitmelisin diyor. Yine gelebilir miyim diye soruyor Massimo.
21. bölüm. Üç saat önce. Bloom soğuk odanın kapısını açıyor. Adam iki tabutun arasında alüminyum masanın üzerinde yatıyor. Onu sıkıca bağlayıp tabutların arasına koydu. Bir koliyi bağlar gibi ipi sarıp iyice çekip sıkıca düğümleyerek. Yanında değilken ayılmasından korkuyordu. Çocuklardan birinin ya da Carl'ın yanlışlıkla odaya girme ihtimaline karşı onu saklamalıydı. Ve işte şimdi yine baş başa onunla. Öylece yatıyor, avladı, korkunç yaratık, onu yere serdi. Cansız bir et parçası gibi arabadan dışarı sürükledi. Artık hiçbir tehdit oluşturmuyordu. Kimselere görünmeden onu hazırlık odasına getirdi. Hiç sorun yaşamadan itekledi alüminyum masaya ve masanın tekerleri sayesinde kolaylıkla soğuk odaya götürdü. Tüm bunlar çocuk oyuncağıydı. Göründüğü kadarıyla kusursuzdu. Her şey umduğu gibi gitti. İki cesedin ortasında yatıyor. İki tabut ve Schönborn. 5 derece. Kapıyı kapatıyor ve onu yalnız bırakıyor. Burada Bloom'u beklemeli. Çocuklar uyuyana, rahatsız edilmeden baş başa kalabilene dek. Ama çocuklar uyumadılar, gitmesine izin vermediler. Bloom onlara kitap okumak, hikayeler anlatmak zorunda kaldı tekrar tekrar. Ve bir daha, Schönborn soluk odada baygın yatarken, Bloom, Uma ve Nela'nın yanında yatıyordu. ''Lütfen kal anne, korkuyoruz anne, biz uyuyana kadar anne, lütfen.'' Bloom, Schönborn'u uyandırmak, onu sorguya çekmek için can atıyor olsa da çocukların yanında kalmak zorundaydı. Bundan daha önemli hiçbir şey yoktu. Uma ve Nela gözlerini kapatmaktan korkuyorlardı. Korunduklarını hissetmek istiyorlardı. Ve Bloom onlara istediklerini verdi. Çocuklar kendilerini güvende hissedinceye kadar yanlarında kaldı. Nihayet yan yana huzurlu ve derin bir uykuya daldıklarında ancak o zaman onun yanına döndü. Schönborn elinde fotoğraf makinesiyle nasıl da dikilmişti karşısına. Yosunlar ne kadar da yeşildi. Bloom'un soyunmasını nasıl da beklemişti. Bloom ormandaydı tek başına. Her şey kontrolünden çıkmıştı. Paniğe kapılmış, aşırı tepki göstermişti. Bir şeyler yapmak zorundaydı. Adam bayılmamıştı. Tamamen kendindeydi. İçtiği şey onu hiç etkilememiş gibiydi. Mecburen her şey kararlaştırdıkları gibi olacaktı. Az sonra Bloom soyunmak zorunda kalacaktı. O kadar ileri gitsin istemiyordu. Oyun sona ermek zorundaydı, bir karar vermeye mecburdu. Onu yerde baygın halde görmek istiyordu. Sonra sorular sormak istiyordu ona, cevaplar istiyordu. Diğerleri kimdi bilmek istiyordu. O bodrumun nerede olduğunu, yuğuna ne olduğunu, bu yüzden bir şeyler yapmalı, elini çabuk tutmalıydı. O yere yığılana kadar beklemek çözüm değildi. Daha ileri giderse kolay kolay kaçıp kurtaramazdı kendini, bu yüzden tereddüt etmedi. Schönborn çantasından bir şey almak için eğildiğinde vurdu. Taşı bulmak kolay olmuştu, ayağının dibindeydi. Schönborn'un başının arkasına isabet etti. Aynen hayal ettiği gibi oldu. Sadece daha az kan aktı. Yavaş yavaş uykuya dalmadı, birden düştü, öne doğru devrildi ve yere yığıldı. Neredeyse hiç ses çıkmadı. O canavarı bir sihirli değnekle yere seriverdi sanki. Orada öylece kıpırtısız yatıyordu. Bloom hiç vakit kaybetmeden bağlamaya başladı adamı. Ellerini, ayaklarını sıkıca bağladı. Onu savunmasız mücadele edemeyecek hale getirdi. Az sonra şişe geçirilip ateşte çevrilecek bir domuz gibi. Bloom hemen harekete geçti. Arabanın portatif rampasını getirip adamın yanına yere koydu. Nasıl olursa olsun onu o rampanın üzerine itmek ve sonra rampayı arabaya kadar çekmek zorundaydı. Başka çaresi yoktu. Var gücüyle itti onu rampaya. Üzerine abandı. Küfrediyor, bağırıyor, suratına tükürüyordu. Çok zorlanıyordu. Schönborn fazla ağırdı. Bloom gücünün tükenmekte olduğunu hissediyordu. Daha kolay olacağını hayal etmişti. Düşünürken öyle kolay gelmişti ki. Oysa gerçekte hiç de öyle değildi. Zemin engebeliydi. 10 metrelik mesafe hiç bitmeyecek gibiydi. Az kalsın pes edecek, onu öylece bırakıp Massimo'yu arayacaktı. Gözleri dolu doluydu. Bir kez daha tükürdü adamın suratına. Sonra yukarı kaldırdı onu. Rampanın bir ucunu arabanın arkasına, yük bölmesine yerleştirdi ve diğer ucunu biraz kaldırdı. Sonra o pislik herif arabada kayboluverdi. Gelişi güzel yüklenmiş, uzuvları birbirine girmişti. Bir örtünün altında saklıydı. Edwin Schönborn cenaze işleri şirketine giden yoldaydı. Bloom doğrusunun bu olduğundan emindi, başka seçeneği olmadığından. Kısacası her şey yolundaydı. Çocuklar kollarında uyuyordu. O küçük halinden memnun yüzler. Bloom tekrar onun yanına gitmeden önce, merdivenden aşağıya inip soğuk odaya girmeden önce usulca açıyor kapıyı. Bir süre orada öylece dikilip Schönborn'a bakıyor, kıpırdamıyor, sadece bakıyor. Çünkü biliyor haddinden fazla beklediğini, çocukların yanında haddinden fazla kaldığını. Daha erken gelmeliydi, onu ayıltmalı, kan dolaşımını yeniden harekete geçirmeliydi. Aşırı soğuktu, 5 derecede 4 saattir uzun süre kalmıştı. GBL, kafasındaki yara, Bloom soğuk odanın kapısını açar açmaz gördü onun artık nefes almadığını, göğüs kafesinin artık yükselmediğini. O da hayatı boyunca gördü, tüm o diğer cansız bedenler gibiydi. Soğuk bir et parçası, deri ve kemikler. Şimdi soğuk odada çarpan bir kalp yok, yaşam belirtisi yok. Soğutucunun motorunun sesi duyulabiliyor sadece. Yüzü var artık, açık duran ağzı. Sesi çıkmasa da ağzı açık, çünkü ölü. Bloom ne kadardır orada dikildiğini bile bilmiyor ve hiçbir şey yapmıyor. Belki bir yarım saat, belki daha fazla. Felç olmuş gibi. Onun suskunluğundan, ölümünden bizzat sorumlu olduğunu ümitsizce kavramaya çalışıyor. Sadece bakıyor ve üşüyor. Sonra Massimo'yu arıyor. Lütfen bana gel diyor. 20 dakika içinde sendeyim diyor Massimo. 22. Bölüm. Gece yarısı Massimo gitti. Her yer kan. Sıvı emici alet emiyor da emiyor. Bloom karın boşluğunu açtı, onu yardı, keserek açtı. Şimdi bağırsağı çıkarıyor, karın boşluğundan alıp mavi bir çöp poşetine koyuyor. Böbrekleri, karaciğeri, bulduğu her şeyi poşetin içine tıkıyor. Bir kıskaçla ince hortumun ucunu karın boşluğuna tutturuyor. Bolca kan ve diğer vücut sıvıları hortumdan geçerek kanalizasyonda kayboluyor. Bir yan keskiyle göğüs kafesini açıyor, kalbi ve akciğeri çıkarıyor. Onu testereyle küçük parçalara ayırmadan önce içini boşaltıyor. Hagen'in motorlu testeresiyle kemiklerini parça parça ediyor, kan fışkırıyor, tekneye doluyor, giderden akıp gidiyor. Kan her yerde, eti, yağı, gövdesinden ayırıverdiği iğrenç kafası. Acımadan, tereddüt etmeden parçalıyor onu, parça parça kesip paketliyor, düzenli ve temiz, formaldehit çözeltisine batırılmış. Bloom onu konserve haline getiriyor, pis pis kokmaya başlamasını, kokusunun birilerinin burnuna gitmesini istemiyor. Hava aydınlanana dek paketliyor ve temizliyor, elinden geldiğince çabuk, var gücüyle. Reza birkaç saate Bosna'dan döner, 2 cenaze töreni var. Öğleden sonra da 2 defin. Hiçbir şey sezmemeli, hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Bloom her şeyi o gitmeden önce olduğu gibi bırakmalı. Tabutlar soğuk odada, Bloom onları oradan alıp getiriyor. Birdenbire aklına gelmişti bu fikir. Massimo'nun yanında çıplak yatarken, Massimo onu okşarken, Bloom'un gözünün önünde canlanmıştı. Schönborn'un bacakları, organları ve kafası yaşlı kadının tabutuna, gövde parçaları ve kolları kazada ölen dağcının tabutuna. Edwin Schönborn paketli ve konserve barok şeritli beyaz örtülerin altında gizli. Bloom'u kurtaran bu fikir de hapse girmemenin, kızları ortada bırakmamanın tek yolu buydu, bunu yapmak zorundaydı. Bloom küçük paketleri tabutlara yerleştiriyor, ceset parını merhumların bacaklarının arasına sıkıştırıyor, sıkıca bağlıyor, saklıyor, ondan kalan ne varsa sonsuza dek gizleniyor. Bloom tabutların kapaklarını kapatıp vidalıyor, kimse onu bulamayacak. Asla, mükemmel bir fikir. Bir ceset için tabuttan, bir mezarlıktan daha iyi bir yer, onu yaşlı, bakire bir öğretmenin mezarında aramayacak. Kimsenin aklından ucundan bile geçmeyecek bu. Bloom gülümsüyor. Bitkin ama mutlu, 2 tabutu iterek tekrar soğuk odaya götürüyor. Hiçbir şey olmadı. Her şey yolunda. 23. Bölüm.
Kimse bir şey fark etmedi. Kimse bilmiyor Massimo'nun yanında çırılçıplak yattığını, öpüştüklerini. Çocuklar hiçbir şey sezinlemiyor. Karl da şüphelenmiyor. Uyudu. Koltuğunda derin ve deliksiz. Bloom üstünü örttü çocukların yanına gitmeden. Çocukların yanına uzanıyor. Gözlerini açtıklarında onlara gülümsüyor. Annecik yanınızda. Annecik sizi seviyor. Annecik şimdi küçük kuzuları için kahvaltı hazırlayacak. Bloom onları kollarını alıp sımsıkı sarılıyor. Ne kadar da masumlar, ne kadar küçük, nasıl da silinip gidiyor her şey. Schönborn'un vücudu, giysilerini üzerinden kesip alışı, o yağ tabakasının neşterle kesişi. Sadece birkaç saat sonra toprağın altında kaybolacak. Reza ile birlikte doğu mezarlığına gitmelerine ve bu işi bitirmelerine sadece birkaç saat kaldı. Ne gerekiyorsa yapacak cenaze töreni için. Çelenkler, mumlar, bir veda konuşması. O pis domuzu tabutlarına koyduğu merhumlar için. Reza konuşmayı hazırladı. Bloom ezbere okuyacak. Yüzünde çok üzgün bir ifadeyle merhumların hayatı hakkında konuşacak. Ama Schönborn'u düşünecek bunu yaparken. Mezara kadar ona eşlik edecek ve taşıyıcıların tabutu mezara indirişini seyredecek. Bacaklar ve baş saat 2'de, gövde ve kollar saat 4'te. İki defin. Sonra Schönborn tarihe karışacak, sadece hatırası kalacak. Kaybolacak, yok olacak, sonsuza dek. Bloom onun giysilerini yakacak ve sonra onun evine gidecek. Akşam vakti, çocuklar tekrar uyuyunca. Ceketinin cebinde bulduğu anahtarla kapıyı açacak, tüm izleri silecek. Dokunduğu her şeyi temizleyecek ve fotoğrafları arayacak. Henüz bulamadığı deliydi. Schönborn'un artık anlatamayacaklarını anlatan fotoğrafları. Bloom onları bulup adaletin yerine gelmesini sağlamak zorunda. Mark için, Dunya için. Onun hakkında bir şey sormuyor Dunya, tek kelime etmiyor. Bloom o adamın kim olduğunu öğrendikten sonra ne planladığını, ne yapacağını sormuyor. Bilmek istemiyor. Bloom konuyu açar açmaz lafı ağzına tıkıyor. Bloom hiçbir şey yapamayacağını, nasıl yardım edebileceğini bilmediğini, elinin kolunun bağlı olduğunu söylemek istiyor ona. Yalan söylemek istiyor ama Dunya fırsat vermiyor. İşaret parmağını dudaklarına götürüyor ve iki yana sallıyor başını. Hayır, lütfen yapma. Gözlerinden okunuyor korkusu, söyleyecek sözü yok artık. Her şey söylendi. Bloom hiçbir şey açıklamak zorunda kalmadığına memnun. Dunya bunun için ona minnettar. Alışverişe gitmek istediğini söylüyor. Bir işe yaramak istiyor. Başını önüne eğerek alıyor Bloom'un ona uzattığı parayı, sonra gidiyor. Kahvaltı için ekmek, yumurta, portakal suyu. Her şey yolunda gibi görünüyor. Fırtına dinmiş gibi. Ekmek, yumurta, portakal suyu. Bloom hala bekliyor. Çocuklar yoğurt yiyip Karl'ın yanına çıktılar. Bloom gitmiyor, öylece duruyor, Dunya'yı bekliyor. İki saattir Dunya'nın geri gelmeme ihtimalini düşünmüyor. Dunya'nın burada kendini rahat hissettiğini, Bloom'un yardımını geri çevirmek istemediğini biliyor. Bloom onun kalabilmesi için uğraşacak. Bir şekilde halledecek, her yolu deneyecek. Dunya için o korku günün birinde yitip gitsin diye, huzurla uyuyabilsin, uyanabilsin diye. Ama Dunya geri gelmiyor. Dunya saklanacak bir yer buldu diye düşünüyor Bloom. Bu şehrin en dip köşesinde bir sığınak buldu. Başka bir şehre gidecek. Kimsenin onu tanımadığı bir yere. Güvende olmak istiyor. Bloom'un cep telefonundaki şu sesten uzaklaşmak istiyor. Cebinde 50 avroyla hızla çok uzaklara. Bloom uzun uzun pencereden dışarıya bakmaktan vazgeçiyor. Dunya gitti. O sadece bir ses artık. O bodrum hakkındaki hikayeyi anlatan ses. Bloom onu içinde duyuyor. Elena, Dunya ve Yu'nun hikayesini. Bir fotoğrafçı, bir rahip, bir avcı, bir aşçı ve bir palyaço. Maskeli adamlar. Bir rahip, bir avcı, bir aşçı, bir palyaço. Bloom onları bulacak. 11. ayrımın sonu. Sayfa 145.